Ayrım 28.
Yalnız dinle. Bodrum'daki hocalara gitmesin. Bunların hepsi cahil. İzmir'e gitsin. Sen de onunla git ki vakit kaybetmeyin. İdare-i maslahatı alır almaz sen de ona nefes aldırma. Beni de hatırla. Böyle deyip güldü. Nikiforos, gidiyorum, hemen gidiyorum ağam dedi. Ve eve koşup hazırlığını yaptı. Vedalaştı ve kayığa bindi. Alkiviadis, şanslı kerata diye mırıldandı. Senin yerinde olmayı isterdim. İdare-i maslahat olsun olmasın, Gülbahar Allah'ıma, Muhammed'ine ve o bitli evliyalarına dua ederdi. Arkonisos'un ağası vaktini işte böyle kaygısız geçiriyordu. Bütün ağalar gibi. Birden bir haber yayıldı. Sarajevo, Saraybosna'da. Hay Allah, neresiydi burası? Bir anarşist öğrenci Avusturya velihatı Arşidük Ferdinand ile karısını öldürmüştü. Alkiviadis haberi ona getirdiklerinde iyi dedi, başka birisi onun yerini alır. Kadına acıyorum, genç ve güzel bir prensesti herhalde. Görüyor musun, kadın gibisi yok. Onun için More, Allah birbirimizi öldürelim diye kadını yarattı. Güzeller onların zevkine varalım diye yaratıldılar. Ötekiler ise bize hizmet etmek için. Ama mesele o kadar basit değildi. Birkaç gün sonra dostu kaymakamla karşılaşınca onu sıkıntı içinde olduğunu gördü. Korkarım ki Alkiviadi Efendi dostum, savaşa gireceğiz. Biz mi? Bizim savaşla ne işimiz var? Hasanoğlu Danaşah Efendi. Onlar birbirlerinin gözünü çıkarmak istiyorlarsa bırak çıkarsınlar. Birbirlerinin boğazını mı kesmek istiyorlar? Kessinler. Onların cezasını biz mi çekeceğiz? Allah padişaha ömür versin. Aklı başında insandır. Ben korkmuyorum. Vali Kara Hüseyin Bey vilayetin başkenti Muğla'ya çağırdı beni. Bana Hasanoğlu Danaşah Efendi dedi. Geçen ayın 28'inde Avusturya Macaristan veliahtı Arşidük Ferdinand'ı Sarajevo'da öldürdüler. Korkarım bu kafirler savaşa girecek ve bizi de sürükleyecekler. O zaman ben de ona dedim ki, Vali Efendi, sen benden daha büyüksün, daha iyi bilirsin. Ama bismillah, bu adamlarla bizim işimiz ne? Dostum diye cevap verdi bana. Avusturya Macaristan Sırbistan'a ultimatom vermiş. Sırbistan bunu kabul etmeyecek. Avusturya Almanya ile müttefik. Sırbistan Fransa ile. Yanlarında İngiltere de var. Rusya ne yapacak? Nereye gidecek? Dediklerine göre Kaiser, Sert, Sünepe, Deli Fişek büyüklerle ipleri koparmış. Rusya savaşa girerse İngiliz ve Fransızların tarafına geçecek. Ve biz Danaşah Efendi büyük bir güç ve devlet olarak bu dansın dışında kalamayız. Rusya'nın safına geçmemiz ise imkansız. İşte bundan korkuyorum. Kara Hüseyin Bey bunları söyledi bana. Validir ve bir bildiği vardır. Sessizce nargilelerini içiyorlardı. Yüzleri düşünceli ve üzgündü. Başlarına gelecek kötülüğü düşünüyorlardı. Ölüler, yaralılar, çorak tarlalar, fakirlik, pahalılık. Ya sonra? Alkiviadis, ya bizler dedi. Sen, ben, hepimiz. Halimiz ne olacak? Ancak Allah bilir. İçini çekti kaymakam. İnşallah, kısmet. Üniversitede okuyan Iraklis, Atina'dan yeni haberler getirdi. Dünya karışıklık içindeydi. Avusturya Macaristan bugün yarın savaş ilan edebilirdi. Rusya'nın Fransa ve İngiltere'nin safına geçeceği anlaşıyordu. Böylece Türkiye'de Almanlar ile birlik olacağını gösteriyordu. Sarajevo suikastinden bir ay sonra 28 Temmuz'da Avusturya Macaristan Sırbistan'ın savaş açtığını ilan etti. Yine iki gün sonra Ağustos'un birinde seferberlik ilan edilip Rusya'ya savaş açtığını bildirdi. İki gün sonra ayın 3'ünde Fransa'ya da savaş açtı. Ayın 17'sinde Romanya'da da dansa katıldı. 31'inde Bulgaristan ona savaş açtı. Eylül'de Türkiye seferberlik ilan etti ve Ekim'de hepsi harekete geçti. Almanya Belçika sınırlarını geçer geçmez İngiltere savaşa girdi. Tanrı insanoğlunun kehribar tesbihini kadere vermiş, o da çekiyordu. Kim daha güçlüydü? Kader mi, insanoğlu ve budalalığı mı? İnsanoğlunda bu kötülük, bu mahvetmek tutkusu olmasaydı, iki güreşçiye benzeyeceklerdi. Bazen o, bazen öbürü üste olacaktı. Kendi kendimize soruyoruz, kader ne biçim bir şey? Var mı? Özü var mı? Eti, ruhu, nefesi var mı? Allah'ı da görmedik, hiçbir şey bilmiyoruz. Maddeden mi? Şekli var mı? Sadece ruh mu? Hava mı? Halbuki ressamlar sanki onlara modellik yapmış gibi onun resmini çiziyorlar. Eski zaman insanları güzel ya da güçlü kuvvetli bir erkeği karşılarına alıp onun heykelini yapıyor ve buna Zeus, Apollon, Hermes, Poseidon diyorlardı. Tanrıları gökten indiriyorlar, güzelleri ve kahramanları göklere çıkarıyorlar, onları yarı tanrı yapıyorlardı. Ama kader, acaba yok mu? Başka bir şey demek mi? İnsanoğlunun bir şaşkınlığı, bir ahmaklığı, bayağılığı, istemedikleri rastlantı mı? Yoksa anlayamadığı bir şey mi? Dogmacılık, Tanrı'dan gelen vahiy, bencillik, çapulculuk, servet düşkünlüğü, insanoğlunu mahveden belalardır. Bir de vahşet, ikiyüzlülük, adalete ve ahlaka saygısızlık. Yoksa kader dediğimiz şey bütün bunlar mı? Bir arşidük öldürüldü. Onun memleketinin, devletinin geçmişini, ne kadar insan öldürdüğünü, ne ülkeleri ele geçirip köle ettiğini kurcalamayalım. Ne olmuş kader Avusturya'nın arşidükü öldürülmüş? Toplar kuruldu, tüfeklerini ve kılıçlarını kaptılar, 4 yıl birbirlerini öldürdüler. 13 milyon genç adam öldü. Bunun 2 katı yaralı ve sakat. Gururla bilimsel buluşlar dedikleri ve soylu insanoğlunun nazik beyninin buluşu olan çeşitli gazlardan yüzleri çarpılmış, kör olmuş insanlar. Gerçekten de Bonaparte ocakta ellerini ısıtırken alayla ve kışkırtıcı bir tavırla. Fransa'yı 2 defa mahvettim. Moskova'da ve Lipsia'da. 1 milyon insanı kurban ettim. E olsun, ben hayattayım ve kaybedilen bir şey yok demektir demişti. Ve kimdi Napolyon? Yarı vahşi Korsika'dan bir köylü çocuğu. Sarayda doğmuş, çocukluğundan beri erguvani renkli ipekten çarşaflar içinde yatmış bir arşidük ile kıyaslanabilir mi? Ne kadar budala da olsa kıyaslanamaz. Onun için 13 milyon ölünün ve bunun 2 katı sakatın lafı mı olur? Ah Paulus, keşke Saul olarak kalsaydın. Sen Saul iken tanınmış bir düşmandın. Ve her iyi Hristiyan senin eline düşmemek için saklanıyordu. Ama Paulus hem de reklamını yapmaktan hoşlandığın gibi, kendisine havarilerle bir tutan Paulus olarak sen, vicdanının hiç titremeden saf insanlara, beylere, ağalara boyun eğmelerini emrettin. Efesliler'de diyorsun ki, ey kullar, korkarak ve titreyerek canla başla efendilerinize itaat edin. Saf bir kalple İsa'ya itaat ediyormuşsunuz gibi. Paulus, önceleri Hristiyanların can düşmanı olan ama sonradan Şam'a giderken gördüğü bir rüya üzerine Hristiyanlığı seçen Aziz Paulus. Hristiyanlığın yayılmasında büyük rol oynamıştır. Yazıları, mektupları yeni İncil'e alınmıştır. Nero'nun bir odalığını Hristiyan yapınca, milattan sonra 66 yılında kellesi vuruldu. Titus'a mektubunda, kulları kendi efendilerine boyun eğmeye, onları hoşnut etmeye, onlara karşı gelmemeye, çalmadan tam bir sadakat göstermeye teşvik et. Ta ki her şeyde kurtarıcımız Allah'ın öğretisini süslesinler. Ve ağların her ahlaksızlığını, zulmünü, sadistliğini hoş göstermek için bir de Romalılara mektubunda diyorsun ki, herkes üzerinde olan hükümete boyun eğsin. Çünkü Allah tarafından olmayan hükümet yoktur. Ve olanlar da Allah'ın izniyle kurulmuştur onun için. Hükümete karşı koyan Allah'a karşı koyuyor demektir. Çünkü başkan iyi iş yapmak için Allah'ın hizmetçisidir. Ama kötülük yaparsan, yani seni kul eden ve eşek gibi çalıştıran ana karşı koyarsan, kork, çünkü o boş yere kılıç taşımıyor. Allah'ın hizmetçisi olduğundan, kötülük yapandan intikam alıcıdır. Yani senin özgürlüğün, değerin, insanlığın kötüdür. Bunun için yalnız gazaptan ötürü değil, vicdanından ötürü de boyun eğmen gerekir. Sen ustabaşısın ve sana inandılar. Kralların ve zalimlerin de istediği buydu zaten. Senin sözlerine sarılarak yüzyıllar boyunca Allah'ın lütfuyla kral olduklarını iddia ederek zulüm ettiler. Bir tek kişinin bu kadar insana yüzyıllar boyunca bundan daha büyük kötülük yapması imkansızdır. Alkibiades'in oğlu İraklis, güneş batarken adaya geldi. Bodrum'da müezzinler, minarelere çıkmış uzun ve lastik gibi kıvrak sesleriyle inandıkları hakikati ilan ediyorlardı. Gökyüzünde bulunan ruhlar duysun ve yeryüzündekiler de korkup ilahi ve beşeri otoriteye boyun eğsinler diye. Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Muhammed Resulullah. Hristiyan evlerindeki kadınlar buhurdanlıklarda kömür yakıyor, üzerine günlük atıyor, cinleri kovmak için odaları tütsülüyor, eşikte durup kendi tanrıları içinde buhurdanlık sallıyorlardı. Zavallı insanoğlu, ruhundaki korkuyu daha başka nasıl atsın? bu dünyada ve öbür dünyada daha iyi bir hayat ümidini başka türlü nasıl yaşatsın? Iraklis adaya varınca babasını ve kardeşlerini öptü. Asfail'i görmeye koştu. Daha ağıra yaklaşınca tatlı tatlı ata seslendi, ıslık çaldı. Hayvan kulak kabarttı. Efendisini tanıdı. Hafifçe uzun uzun kişnedi. Ayağıyla yere vurdu. Delikanlı hayvanın boynuna sarıldı. Onu alnından öptü, okşadı. Şefkatle konuştu. Asfail oğlum, seni nasıl özledim bilsen. Rüyalarıma girdin. İkimiz dünyayı fethetmeye gidiyorduk. Biz geçerken insanlar durup hayranlıkla bakıyorlardı. Bazen kötüler peşimize düşünce sen ayaklarını uzatıyor, gökyüzüne yükseliyordun. Ben senin sırtında yükseklerde uçuyordum. Onu tekrar öptü. Yoldaşım, kardeşim benim diye mırıldandı tatlılıkla. Kaşağıyı alıp onu baştan aşağı taradım. Bir kadife bezle sildi. Elleriyle sıvazlayıp tüylerini yatırdı. Koşumunu takıp damdan çıkardı ve bir sıçrayışta üzerine bindi. At uysal uysal kişnedi. Ayağını hafifçe toprağa vurdu. Sevinçliymiş gibi bir hali vardı. Efendisini tekrar bulmuştu. Iraklis'in emrettiği gibi onun yokluğunda hiç kimse ata binmemişti. Onu kendi başına otluğa bırakmışlardı. Ama hiç kimse sırtına binmemişti. Zaten ondan korkuyorlardı. Şimdi ise koşuyordu. Adayı dört döndüler. Iraklis gemi kısarak "Dur, dur dedim," dedi. "Geri dönelim, evimize, ileri." Babası "Atın nasıl gidiyor?" diye sordu. "At değil o. Pek çok insandan daha akıllı. Biliyor musun baba, çok eskiden bir Yunan şairi ne yazmış? Onu insan olarak yarattığı için Zeus'a şikayette bulunmuş. Hayatta başarılı olmak için," diye yazıyor. "Çılgın, dal kavuk, hilekar, vicdansız olmam gerek. Niçin beni eşek yaratmadın? İyi bir eşek olsaydım, efendim bana yem ve su verirdi. Ama beni köpek yaratsaydın daha iyi olurdu. Ama ya at olarak yaratsaydın? Bütün iki ve dört bacaklı yaratıklardan daha nazik ve daha akıllı bir hayvan. Asfail de Yüce Zeus'tan at olarak yaratılmayı istemiş olmalı. Ona ne söylesem hemen öğreniyor ve hissediyorum, beni memnun etmek istiyor." Ağalar bir güzel yaşıyorlardı. Maşallah. Ve onların artıklarıyla beslenen kulları da bunun için Tanrı'ya şükrediyorlardı. Gençler askere alınmış ve pek çoğu Rus cephesinde savaşmıştı. Başlangıçta Kemal'in kıskandığı Enver, Rus 3. ordusunu yenmiş ve topraklarına girmişti. Millet emirle bayram yapıyor, başını sallıyordu. Birkaç ay sonra Ruslar Erzurum'a girdiler. Gencecik insanlar doğranıyor, esir ediliyordu. Ama burası savaş alanından uzaktı ve araba dolusu gençler geliyordu. Çocukları savaşa gidenler onları korusun, sağ salim geri dönsünler diye zavallı zavallı Allah'a ve Muhammed'e yalvarıyorlardı. Çünkü fakirin işi zordu. Oğulları olmadan nasıl karın doyuracaklardı? Ama insanoğlunun kendini beğenmişliği, gözü dönmüşlüğü ve kötülüğü karşısında Allah ve Muhammed ne yapabilirdi? Tatlı, sakin bir akşamüstüydü. Sessizce ve ses çıkarmadan çıplak ayaklarıyla geçip gidiyordu. Güneş bütün gün çalışıp vazifesini yapmıştı ve şimdi paydos etmiş dinlenmeye gidiyordu. Tek bir esinti yok, yaprak oynamıyor. Sadece kuşlar dallara tünemiş, her biri kendi tabiatına uygun sanatıyla şarkı söylüyordu. Bazen bazen yerlerinden fırlayıp sinekleri kapıyor, sonra yine yerlerine dönüyorlar ve kaygısızca şarkılarına devam ediyorlardı. Evlerinin önünde deniz süt liman uzanıp gidiyordu. İçinde çeşit çeşit renkler oynaşıyordu. Az sonra çelik rengini alacaktı. İşçiler işlerini bırakmıştı. O fakir akşam yemeği için evlerine gitmeden önce kahvenin yolunu tutuyorlardı. Vücutlarının kasları gevşesin diye bir rakı, bir kahve, bir nargile içmek için. Ruhu dinlensin için. Türkler az konuşan, alçak sesle konuşan insanlardır. Melankolik bir halde oturur, sardıkları sigarayı da nargilelerini içerek yavaş yavaş tesbih çekerler. Rumlar aceleci, sinirli insanlardır. Yüksek sesle konuşurlar, gürültüyle gülerler. Sesleri ortalığı kaplar. Bazen kurnazca, bazen kabaca birbirlerini kızdırır, kahkahayla gülerler. İşte o sırada ağoğlu Iraklis Asfail'in sırtında çıka geldi. "Akşamınız hayırlı olsun," diye seslendi. Rumlar ve Türkler hep bir ağızdan "Hoş geldin efendi," diyerek ayağa kalktılar. "Masamıza buyurun, sana bir kahve, bir rakı ikram edelim." "Ben ikram ediyorum, rakı getirin," dedi. Ve atından aşağı kaydı. Onlara doğru yürüdü. Ona yer gösterdiler, oturdu. İşçiler etrafını sardılar. Grubun şakacısı, Afendi ko dedi. Biliyor musun ve bize söyler misin Allah niçin önce erkeği sonra kadını yarattı? Benim karım öyle demiyor. Diyor ki Allah önce denemek için erkeği yarattı. Baktı ki yırtıcı biri onu böyle kusurlu bıraktı. Sonra işini öğrenince kusursuz olarak kadını yarattı. Sen efendi üniversitede okuyorsun. Buna ne diyorsun? Karılarınız onlara söylediğiniz her şeye katılıyorlar mı? Hepsi gülerek "Baa asla" dediler. Şakacı, ara sıra sesleri çıkmasa da yine dedikleri oluyor dedi. İraklis gülerek "İşte onun için kadını sonra yarattı" dedi. Önce onu yaratsaydı Tanrı'nın işini bitirmesine engel olurdu. Türkler ve Yunanlar gülüştüler. Asfail yakınında kıpırdamadan duruyor, İraklis'e bakıyordu. Bazen birden burnundan soluyor, ayağını toprağa vuruyordu. Kahkahaları dinliyor, kulaklarını oynatıyor, iyi huylulukla kişniyordu. Yaşlı, beyaz sakallı bir Türk, saygıdan tesbihini çekmeyi keserek, "Efendi" dedi, "bizim buralardan senin bu at gibisi geçmedi." Turhan Feyzoğlu Paşa ile oğlu İbrahim'in damlarından bile böyle bir at geçmedi. Tüh nazar değmesin. Türkçe ve Yunanca'da ortak yüzlerce deyimden biri. Futuna mi faskati. Biliyorum Yılmaz amca, babam da bana aynısını söyledi. Sadece güzel ve kuvvetli değil, hızı ve akıllı oluşu insanı şaşırtıyor. Ne dersem hemen kapıyor. Hepsi birden atı övmeye başladılar. Yılmaz, bu atı ilk defa gördüğümde baktım dedi. Öyle tefrik. Tefrik, seçme, seçkin. Osmanlıca. Mağrur, güçlü ve vahşi, üzerine sinek bile kondurmuyor. Acaba bu atı en önce kim binmeyi başaracak diye düşündüm. Ve seni görünce efendim titredim. Yandı bizim efendi, kellesi koltukta diye düşündüm. Ama sen bir kartal gibi onun sırtına atladın. Hayvan biraz şaşırdı. Ok gibi atıldı, gözlerinden kıvılcımlar çıkararak havaya kalktı. Vahşi bir şekilde kişniyerek seni aşağı atmaya çalıştı. Ama sen onu denize sürdün. Denizde öyle çalım atmayacağını biliyordum. Beni aşağı atmadı ama karada bir türlü uslanmıyordu. Azgın, mağrur bir at şimşek gibi. Bizim bu taraflarda onu geçecek at yok. Kumda olsun, toprak yolda olsun koşarken nallarından kıvılcımlar çıkar. Kimse bir şey söylemedi. Sonra ihtiyar Yılmaz konuştu. Efendi, tıpkı dediğin gibi. Onu başkası geçemez. Ama müsaadenle kumda ve topraktan nalları kıvılcım çıkaran bir at var mı dünyada bilmem. Yalnız taşlık yerde ve malta taşı döşenmiş kaldırımlarda kıvılcım çıkar. Benimki kumda ve toprakta da çıkarıyor. Sen öyle de. Ama yine de buna imkan yok diyorum. Olmaz. İraklis kalın tepesine çıkmakta olduğunu hissetti. İnatla, sana söylüyorum benimki çıkarıyor dedi. Asfail baş melek demek. Kuvvetli kanatları var. Atım da Asfail gibi koşuyor. Kumda bile nallarıyla kıvılcım çıkarıyor. Artık hiç kimse ağzını açmadı. İnanmıyor musunuz? Size göstereyim. Ayağa fırladı. Ata yaklaştı, boynunu koşadı. Asfail dedi ona tatlılıkta. Kumda koşarken nallarından kıvılcım çıktığına inanmıyorlar. Bunu ancak sen yapabilirsin. Onlara gösterelim. Herkes ayağa kalkıp baktı. Kimileri başlangıçta kıvılcım çıkmaz düşüncesiyle uzağa çekildiler. Kimileri öteye, kimileri beriye çekildi. İraklis dişlerini sıkıp atın sırtına bindi. Gemi çekti. Atın karnını mahmuzladı. Kamçıyı başının üzerinde çevirip şaklattı. Kızgınlıktan hayvanın yüzü değişmişti. Kişneyerek dört nalas ilerledi. Karanlıkta pek seçilmiyordu ama at nallarının yankısı duyuluyordu. Geri döndüklerinde lüks lambasının ışığında atın derisinin yavaş yavaş titrediği ve terden parıldadığı görülüyordu. İraklis, ne oldu diye bağırdı. Kıvıldım çıkardık mı? Hiç kimse sesini çıkarmadı. Attan indi, tekrar sordu. İhtiyar Yılmaz, İrakli efendi, dünya ahiret kardeşimsin. Setutondon kozmakeston aso ise after söz mu? Ve seni sevindirmek isterdim ama öyle bir şey görmedim. Ya siz diye sordu ötekilere. Onlar da görmemişlerdi. Hemen atına döndü. Onun boynuna sarıldı, onu öptü. Ah Asfail dedi acıklı bir sesle. Beni utandırdın. Ve belinden tabancasını çekip hayvanın kulağına dayadı. Ötekiler sakın diye bağırdılar. Sakın. Ve daha başka bir şey söylemelerine kalmadı. Silah sesi duyuldu. At titredi, sinirleri gevşedi, diz çöktü. Sonra yana yatıp yere yığıldı. Biraz çırpındı, nefes almaya çalıştı. Ama ağzından oluk gibi kan geliyordu. Bacakları titreyip duruyordu. Oradakiler şaşkın ve ürkmüş bir halde ileri atıldılar. İraklis kaçıp ortadan yok oldu. İhtiyar Yılmaz'ın ağlaması duyuldu. Aman aman, yazık oldu ata. Yazık oldu bu tefrik ve cevahir ata. Ve ben eşşi ola eşek. Gaydoros yoz gaydoru. Neden öyle söyledim? Allah Allah, affet Sihora. Ve Yılmaz'ın hıçkırıkları arttı. En katı yürekli işçilerden bazıları bile ağlamaya başladı. Gözyaşları kocaman bıyıklarına süzüldü. Aman neden bire, neden? Gecenin geç saatlerinde uykudayken Alkibiades ve başkahyesi Nikolis verandada oturmuş, sessiz sessiz mastika ve sigara içiyorlardı. İraklis göründü. Elbiseleri kir içindeydi. Sessizce onların yanına oturdu. Babası, neden yaptın bunu diye sordu. Oğlu kıskın, beni kışkırttılar dedi. Yarın gidiyorum. Ve yatmak üzere oradan ayrılıncaya kadar başka söz etmediler. O altın yaz mevsimi de geçti, kara kış da geçti. Misk kokulu bahar girdi. Ve birden 1915 yılının 24 Mayıs'ında İtalya, Alman ve Avusturyalılarla yapmış olduğu anlaşmayı bozdu. İngiliz ve Fransızlarla görüşüp anlaşarak onların safına geçti. İngilizler Afrika'da onlara büyük bir somun ayırmışlardır. İşte o zaman 12 ada halkının Anadolu'ya ayak basmasını ve orada kalmasını yasaklayan ferman çıktı. İtalyanlar da zaten buna izin vermiyorlardı. Gitti mermerden yapılmış konaklar, çiftlikler, toprağın mahsulleri, hayvanlar. Gitti kadın erkek kullar, ortakçılar ve hizmetkarlar. Alkibiades o paşalara layık adasını, Aris ve Nikolas bağlarını, topraklarını, etli butlu hayvanlarını, otlattıkları kışlalarını kaybettiler. Bütün 12 ada halkı adalarına toplandılar ve süngercilik durmuş olduğu için fakirlik ve açlık başladı. Halk ve ileri gelenler neredeyse bir vücut oldular. Eskiden beri var olan kaçakçılık şimdi daha da dallandı, budaklandı. Kalimnos'un cesur ve gözü pek denizcileri silahlandılar. Gezici Anadolu kıyılarına çıkıyor, inek ve manda gibi hayvanları ve ihtiyaçları olan başka şeyleri kaçırıyorlardı. Çapak sökmeden Piserimos adacığına çıkıyor, bu hayvanları otluğa salıveriyorlar, kol geziyorlar. Sonra akşam olunca tekrar denize açılıyor ve bu hayvanları Priona'ya götürmek üzere Haliburnu'na çıkarıyorlardı. Dağdan dağa seslenerek onları şehre indiriyorlardı. İtalyanların bundan pekala haberi vardı. Öyle ya, aksi halde bu kadar hayvanı nereden buluyorlardı? Ama haberleri yokmuş gibi davranıyorlardı. Ne de olsa bundan onlar da yiyordu. Emin, Kalimnos'tan gelmiş bir gemi görünce kaptanın kabul ettiği kadarıyla onlara yiyecek yolluyordu. Tabii kaptanı da görüyordu ve onlara yazıyordu. Sevgili kardeşlerim, içim parçalanıyor ama sabredin, cesaret. Bu savaş nasıl olsa bitecek ve tekrar mallarınıza döneceksiniz. Benim neyim varsa sizindir.